Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 24. ayrım. Akşam yemeği için bir araya geldiğimiz zaman Pita'nın saçlarının duş sonrası hala ıslak olmasına rağmen ellerinde rengarenk boya kalıntıları kaldığını fark ettim. Bir tür kamuflaj yapmış olması gerekti. Çorba servisi tamamlanınca Hamish doğruca herkesin zihnini kurcalayan konuya girdi. Pekala, bireysel seanslarınız nasıl geçti bakalım? Pita ile göz göze geldik. Nedense yaptıklarımı sözcüklere dökmek konusunda pek hevesli olduğum söylenemezdi. Yaptığım şey, yemek odasının sakin atmosferinde fazla uç kaçabilirdi. Önce sen, dedim. Gerçekten özel bir şey olmalı. İçeri girmek için tam 40 dakika bekledim. Pita da benimle aynı isteksizlikten mustarip görünüyordu. Senin önerdiğin gibi kamuflaj zımbırtısını yaptım Katniss, dedi ve duraksadı. Aslında tam olarak kamuflaj denemez. Yani boyaları kullandım aslında ama... Portia, ne yapmak için diye sordu. Kendi seansım için salona girdiğimde oyun kurucuların nasıl allak bullak halde olduklarını hatırladım. Temizlik malzemelerinin kokusunu, salonun orta yerine çekilmiş jimnastik minderini. Acaba onu oraya tamamen temizleyemedikleri bir şeyi örtbas etmek için mi çekmişlerdi? Resim yaptın değil mi? Pita, gördün mü yoksa diye sordu. Hayır, ama inan bana saklamak için bayağı çaba harcamışlar, dedim. Standartlara göre öyle olması gerekiyor. Haraçların diğerlerinin ne yaptığını bilmesine izin veremezler, dedi Effie tasasız bir sesle. Ne resmi yaptın Pita? Bakışları biraz buğuluydu sanki. Yoksa Katniss'in resmini mi yaptın? Biraz sıkın bir sesle, neden benim resmimi yapsın ki Effie diye sordum. Seni korumak için her şeyi yapabildiğini göstermek için. Kapitol'deki herkesin beklentisi bu yönde. Seninle içeri girmek için gönüllü olmadı mı? Effie bunu yeryüzünün en yadsınamaz gerçeğiymiş gibi bir tavırla söyledi. Aslında ruhunun resmini yaptım, dedi Pita. Katniss'in onu çiçeklerle örtmesinden sonraki halini. Masada herkesin bu bilgiyi hazmetmeye çalıştığı uzun bir sessizlik oldu. Hamish fazla ölçülü bir sesle ve bunu yaparken ulaşmaya çalıştığın şey neydi diye sordu. Emin değilim. Sadece bir an için bile olsa yaptıklarının sorumluluğunu hissetmelerini istedim, dedi Pita. O küçük kızı öldürdükleri için suçlu hissetmelerini. Ama bu korkunç bir şey derken Effie'nin sesi ağlamaklı çıktı. Bu tarz düşünme şekli. Bu yasak, Pita. Kesinlikle. Kendinin ve Katniss'in başına daha büyük bela açmaktan başka bir işe yaramaz. Bu konuda Effie'ye katılmak zorundayım, dedi Hamish. Portia ve Sina sessizliklerini korudular ama onların yüzleri de son derece ciddiydi. Elbette haklılardı. Fakat her ne kadar beni de endişelendirse de Pita'nın müthiş bir şey yaptığını düşünüyordum. Sanırım bu cansız bir mankeni astığımı ve üzerine Seneca Crane'in adını boyadığımı söylemem için uygun bir an değil, dedim. Ve istenen etkiyi yaratıyordum. Kısa bir inanmazlık anının ardından odadan yükselen itiraz sesleri tonlarca tuğla etkisiyle üzerime yağıyordu. Sen Seneca Crane'i mi astın, dedi Sina. Evet. Yeni düğüm atma becerilerimle hava atmaya çalışıyordum. Bir de baktım ki Seneca Crane ilmeğin ucunda sallanıyor, dedim. Effie alçak sesle, ah Katniss, dedi. Bunu nereden biliyorsun? Sır mıydı yoksa? Oysa Başkan Snow hiç sırmış gibi davranmamıştı. Aslında öğrenmem konusunda bayağı hevesli görünüyordu, dedim. Effie peçetesini yüzüne bastırarak masadan kalktı. Şimdi de Effie'yi üzdüm, baksanıza. Yalan söylemem ve birkaç ok attığımı söylemem gerekirdi. Pita cılız bir gülümseme eşliğinde, duyan da her şeyi planladık sanır, dedi. Portia, planlamadınız mı ki, diye sordu. Çok parlak bir ışıktan korunmaya çalışır gibi parmaklarını göz kapaklarına bastırdı. Pita'ya yeni bir takdir duygusuyla bakarak, hayır, dedim. İçeri girerken ikimiz de ne yapacağımızı bilmiyorduk. Ve Hamish, dedi Pita. Arenada başka müttefik istemediğimize karar verdik. İyi. Bu sayede aptallığınızla arkadaşlarımın ölümlerine neden olmanızdan ben sorumlu olmayacağım, dedi Hamish. Biz de aynen öyle düşündük, dedim. Yemeği derin bir sessizlik içinde tamamladık ama oturma odasına geçmek için ayaklandığımız zaman Sina omzumu sıktı. Haydi, eğitim notlarınıza bir göz atalım. Televizyonun karşısında toplandık. Efi'nin kırmızı gözlü hali de bize katıldı. Sırayla her mıntıkanın haraçlarının yüzleri ve eğitim sonunda aldıkları notlar ekranda belirdi. Birinci mıntıkadan başlayarak 12'ye doğru. Tahmin edildiği üzere yüksek puanlar Kaşmir, Gross, Brutus, Enobaria ve Finnick'e gidiyor. Geri kalanı düşükle orta arasında değişen notlar alabildiler. Hiç sıfır verdikleri oldu mu diye sordum. Hayır ama her şeyin bir ilki vardır dedi Sina. Ve haklı çıktı. Pita ve ben 12'şer puanı kapınca adımızı açlık oyunları tarihine yazdırmış olduk. Gerçi kimse kutlayacak havada değildi. Bunu neden yaptılar diye sordum. Diğerlerinin sizi hedef almaktan başka şansı kalmasın diye dedi Haymitch duygusuz bir sesle. Yataklarınıza gidin. İkinize de bakmaya tahammülüm yok. Pita beni derin bir sessizlik içinde odamın kapısına kadar götürdü. Fakat bana iyi geceler demesine fırsat bırakmadan kollarımı boynuna dolayıp başımı göğsüne yasladım. Elleri sırtımdan yukarı doğru kaydı ve yanağını saçlarıma dayadı. İşleri iyice berbat ettiysem özür dilerim dedim. Benden daha kötü olamazsın bu arada. Bunu neden yaptın? Bilmiyorum. Belki de onlara oyunlarda basit bir piyon olmadığımı göstermek için yapmışımdır. Güldü. Geçen sene oyunlardan önceki son gecemizi hatırladığına emindim. İkimizi de uyku tutmadığı için binanın çatısına çıkmıştık. Pita o zaman da buna benzer bir şey söylemişti. Ne demek istediğini tam olarak anlayamamıştım ama şimdi anlıyorum. Ben de dedi. Ve deneyeceğimi sanma. Seni eve sapasağlam döndürmekten bahsediyorum. Ama bu konuda %100 dürüst olmam gerekirse. %100 dürüst olman gerekirse Başkan Snow'un onlara arenada ölmemizi sağlamaları için talimat verdiğini düşünüyorsun dedim. Aklımdan geçmedi değil. Benim aklımdan da geçti hem de defalarca. Bununla birlikte kendimin arenadan sağ çıkamayacağımı bilmeme rağmen Pita'nın bunu başaracağına dair umudumu kaybetmiş de değildim. Ne de olsa o orman meyvelerini ortaya çıkaran o değil bendim. Hiç kimse Pita'nın muhalefetinin aşkından kaynaklandığından en ufak bir şüphe duymadı. Bu yüzden Başkan Snow onu yıkılmış ve kalbi kırık bir halde diğerleri için canlı bir ibret tablosu olarak hayatta bırakmak isteyebilirdi. Pita, ama böyle bir şey olsa bile herkes bizim yeterince mücadele verdiğimizi bilecek değil mi diye sordu. Herkes bilecek dedim. Ve çeyrek asır oyunlarının ilanından bu yana ilk kez kendimi şahsi trajedimden bir nebze de olsa uzaklaştırmayı başardım. 11. mıntıkada vurulan adamı Bonnie, Twilly ve ayaklanma söylentilerini düşünüyordum. Evet, mıntıkalardaki herkes bu idam cezasını, Başkan Snow'un hakimiyetinin son göstergesini nasıl ele aldığımı izleyecekti. Savaşlarının boşuna olmadığına dair ufacık da olsa bir işaret görmek isteyecektiler. Kapitol'e sonuna dek meydan okuduğumu açıkça gösterebilirsem, Kapitol belki beni öldürmüş olacak ama ruhumu asla. İsyancılara umut aşılamanın daha iyi bir yolu olabilir miydi acaba? İşin güzel yanı, Pita'nın hayatını kendi canım pahasına da olsa kurtarma kararım başlı başına bir isyandı zaten. Açlık oyunlarını Kapitol'ün kurallarına göre oynamamak için direnişim. Özel planlarım, halka açık planlarımla birebir örtüşüyordu ve Pita'yı kurtarmayı gerçekten başarabilirsem. Bu devrim anlamında ideal bir şey olurdu. Çünkü çok daha kıymetli bir ölüm olurdu. Beni bir amaç uğruna can vermiş bir şehit ilan ederdi ve bez afişlere faydalı olabilirdi. Ölüm, insanları bir araya toplamakta dirimden daha çok işe yarayabilirdi. Fakat Pita hayattayken daha kıymetli ve trajik olacaktır. Çünkü acısını insanlara dönüşüme uğratacak şekilde dile getirebilirdi. Aklımdan geçenleri bilse Pita öfkeden deliye dönebilirdi. Bu yüzden sadece, söyle bakalım, son birkaç günümüzü nasıl değerlendirelim diye sordum. Hayatımın geri kalan kısmının her anını seninle geçirmek istiyorum diye yanıtladı. Gel o zaman diyerek onu odama çekiyorum. Yeniden Pita ile uyuyabilmek müthiş bir lükstü. Şu ana kadar bir insanın yakınlığına, karanlıkta onu yakınımda hissetmeye nasıl aç olduğumu fark etmemiştim. Keşke son birkaç geceyi onu kendimden uzak tutmaya çalışarak geçirseymişim. Sıcaklığıyla sarmalanmış halde derin bir uykuya daldım. Gözlerimi yeniden açtığımda pencereden içeri gün ışığı süzülüyordu. Kabus görmedin dedi. Kabus görmedim dedim. Ya sen? Bir tane bile görmedim. Deliksiz bir gece uykusunun nasıl bir şey olduğunu unutmuşum. Güne başlamak için en ufak bir acele hissetmeden bir süre öylece yattık. Yarın akşam canlı yayınlanacak mülakatlarımız yapılacaktı. Bu yüzden bugün Effie ve Hem için bize koşluk etmeleri gerekiyordu. İçimden yine yüksek topuklu ayakkabılar ve küçümseyici yorumlar diye geçiriyordum. Fakat sonra kızıl saçlı Avos kızı elinde Effie'den bir notla içeri girdi. Notta yakın zamanda geride bıraktığımız tur sayesinde Effie ve Hem için toplum karşısında gerektiği gibi davranacağımız konusunda hemfikir oldukları yazıyordu. Yani koşluk seanslarımız iptal edilmişti. Pita notu elimden alıp dikkatle incelerken gerçekten mi diye sordu. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Bütün gün bizim demek. Bir yerlere gidemememiz çok fena dedim dalgın bir tavırla. Gidemeyeceğimizi kim söylemiş? Çatı. Biraz yemek ısmarladık, birkaç battaniye kapıp doğruca çatıya piknik yapmaya çıktık. Rüzgar çanlarının hoş çınlamalarıyla renklenen çiçek bahçesinde bütün gün sürecek bir piknikti. Yemek yedik, güneşte yattık. Ben asmalardan dallar kopardım ve eğitimde kaptığım taze bilgilerimle ağlar ördüm. Pita benim resmimi çizdi. Çatıyı çevreleyen güç sahasından kendimize oyun icat ettik. İkimizden biri güç sahasına bir elma fırlatıyor, diğeri ise havada kapmaya çalışıyordu. Bizi rahatsız eden hiç kimse olmadı. Akşam üstüne doğru ben başım Pita'nın kucağında çiçeklerden taç yapmakla, Pita ise düğüm atma egzersizi yapma bahanesiyle saçlarımı kurcalamakla meşguldü. Birdenbire duruverdi. Ne oldu diye sordum. Keşke bu anı dondurabilsem, hemen şuracıkta şu anda ve sonsuza dek bu anın içinde yaşayabilsem. Genelde bu tarz yorumları ve bana duyduğu ölümsüz aşkla ilgili imaları kendimi suçlu ve berbat hissetmeme neden olurdu. Fakat şu anda o kadar gevşemiş ve huzurlu bir haldeyim ki gelecek için endişe duyacak takatim yok. Dudaklarımın arasından tamam kelimesi çıkıverdi. Sesine yansıyan gülümsemesini görür gibiydim. Yani buna izin verecek misin? İzin vereceğim. Parmakları yeniden kıpırdamaya başladı. Bir süre sonra içim geçti. Fakat bir süre sonra beni gün batımını görmem için uyandırdı. Kapitol'ün ufak çizgisinin ötesinde görülmeye değer sarı ve turuncu renkler dans ediyorlardı. Bunu kaçırmak istemeyeceğini düşündüm, dedi. Teşekkürler, dedim. Bundan sonra görebileceğim gün batımlarının iki elimin parmaklarını geçmeyeceğini bildiğim için hiçbirini kaçırmak istemiyordum. Akşam yemeği için diğerlerine katılmadık. Bizi aramaya gelen de olmadı. Buna memnun oldum. Çevremdeki herkese üzüntü vermekten bıktım artık, dedi Pita. Herkesin ağlamasından ya da Hem için devam etmesine gerek yoktu. Yatma zamanı gelene kadar çatıda kaldık. Sonra hiç kimseye rastlamadan sessizce odama süzüldük. Ertesi sabah hazırlık ekibim tarafından kaldırıldık. Pita ve beni aynı yatakta görmek Octavia'ya fazla geliyordu. Bir kez daha muslukları açtım. Sina'nın söylediklerini unutma, dedi Venya sert bir sesle. Octavia kafasını salladı ve hıçkırarak kendini dışarı attı. Pita'nın hazırlanmak için odasına dönmesi gerekti. Venya ve Flavius'la baş başa kaldım. Her zamanki gevezeliklerinden eser yoktu. Aslında çenemi kaldırmamı söylemeleri ve makyaj teknikleri üzerinde yorum yapmaları dışında hemen hemen hiç konuşmuyorlardı. Öğle yemeğine doğru omzuma bir şeylerin damladığını fark ettim ve dönüp bakınca yanaklarından süzülen yaşlar arasında saçlarımı kesmeye çalışan Flavius'u gördüm. Venya ona ters bir bakış fırlattı. Flavius makasını masaya usulca bırakıp odadan çıktı. Ve geriye dövmeleri atlayıp kaçmaya her an hazırmış gibi görünen saydam teniyle Venya kaldı. Müthiş kararlı bir duruşla saçlarımı, tırnaklarımı, makyajımı tamamladı. Parmakları ekip arkadaşlarının yokluğunu hissettirmemeye çalışırcasına müthiş seri hareket ediyordu. Ve bütün bunları yaparken benimle göz göze gelmemek için ne gerekiyorsa yaptı. Sadece Sina görüntüme onay vermek ve ona çekilebileceğini söylemek için çıka gelince ellerimi tuttu, gözlerimin içine baktı. Bilmeni isteriz ki güzel görünmeni sağlama ayrıcalığına sahip olmaktan müthiş bir onur duyduk. Ve sonra hızlı adımlarla odadan çıktı. Hazırlık ekibim, kuş tüyleri ve parti takıntılarıyla aptal, sığ ve şefkatli şımarıklar vedalarıyla adeta kalbimi kırdılar. Venya'nın son sözleri hepimizin dönmeyeceğimi bildiğimizi gösteriyordu. Acaba bütün dünya biliyor mu diye merak ediyordum. Sina'ya baktım. Onun bildiği kesindi. Fakat söz verdiği gibi onda gözyaşı yoktu. Gözlerim içinde kıyafetimin durduğu kılıfa kaydı. Bu akşam ne giyiyorum diye sordum. Başkan Snow kıyafet talimatını bizzat kendisi verdi dedi Sina. Kılıfın fermuarını açtı ve fotoğraf çekiminde giydiğim gelinliklerden birini çıkardı. Oyuk yakalı, beli oturan, kolları bileklerimden yerlere kadar inen beyaz ipek gelinlikti. Ve inciler. Her yerde inciler vardı. Gelinliğin üzerinde, boynumda ve duvağın tacında. Çeyrek asır oyunlarını fotoğraf çekimlerinin yapıldığı akşam ilan etmelerine rağmen insanlar en beğendikleri gelinliği oyladılar. Kazanan bu gelinlik oldu. Başkan, bu akşam bunu giymeni istiyor. İtirazlarımız reddedildi. Başkan Snow'un aklından neler geçtiğini tahmin etmeye çalışırken parmaklarımı ipekli kumaşın üstünde dolaştırdım. Sanırım akla gelebilecek en büyük suçlu ben olduğum için acım, kaybım ve aşağılanmam da en parlak spot ışıklarının altında yaşanmalıydı. Ve bu elbisenin durumu daha da netleştireceğini düşünüyor olmalıydı. Başkanın gelinliğimi kefene dönüştürdüğünü ve bu manzaranın evimde nasıl bomba etkisi yaratacağını düşününce içimde müthiş bir acı hissettim. Tek söyleyebildiğim, böyle güzel bir elbiseyi ziyan etmek çok yazık olurdu. Sina büyük bir özenle gelinliği giymeme yardım etti. Elbise üzerlerine inerken omuzlarım ister istemez çöktü. Hep bu kadar ağır mıydı diye sordum. Elbiselerin çoğunun ağır olduğunu hatırladım ama sanki bu bir tonmuş gibi geliyordu. Işıklandırma yüzünde birkaç değişiklik yapmak zorunda kaldım dedi Sina. Kafamı salladım ama bunun konuyla ne ilgisi olduğunu anlayamıyordum. Ayakkabılarımı giydirdi, inci mücevherlerimi ve duvağımı taktı. Makyajımı son kez rötuşladı. Yürüme provası yaptırdı. Işık saçıyorsun dedi. Şimdi Katniss elbisenin korsaj kısmı tam üzerine göre olduğu için kollarını kafanın üstüne kaldırmanı istemiyorum. En azından kendi etrafında dönene kadar. 24. ayrımın sonu. Sayfa 260. Devamı 25. ayrımda.